açısından başlayarak vakti çerçevesi içerisinde anlatmaya çalışacağız inşallah. Ve diyor ki İmam İbn Teymiye rahimahullah, el farku beyne't tevhid ve's sıfati ve'ş şer'i ve'l kaderi. Fel kelamu fi babet tevhid ve's sıfat huwa min bab el haber el dair beyne'n nefi ve'l isbat. Ve'l kelamu fi'ş şer'i ve'l kader huwa min bab et talabi ve'l irade el dair beyne'l iradeti ve'l mahabbe ve beyne'l kerahati ve'l buğd nefyen ve isbaten. Buraya kadar İmam İbn Teymiye rahimahullah'ın sözü. Ve burada demek istiyor ki rahimahullah, et-tevhid ve sıfat ve şer' ve kader. Ve burada tevhid demek ey birlemek. Allah Celle Celaluhu bütün ibadetlerde Allah'ı birlemek. Ey Allah'la beraber veyahut da Allah'tan başkasına din konusunda itaat etmeyip ona ibadeti etmemek. Ve din konusunda sadece ve sadece Allah'a ibadet edileceği, tamam mı? Ve Allah'a itaat edilir. Ancak Resuller veyahut da Resullerin dışında olan alimler veyahut da anneler, babalar, patronlar, iş adamları, tamam mı? Yani gün içerisinde karşılaştığı insanlara olacak olan itaat, Allah'ın emirlerine uygun ise itaat edilir. Eğer Allah'ın emirlerine ters ise itaat edilmez. Tıpkı Nisan suresinde Allah Celle Celaluhu buyurduğu gibi diyor ki, ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'urrasule ve ulil emri minkum. Burada dikkat ediyorsanız ayette diyor ki ey iman edenler. Ve burada ey iman edenlerin içerisinde biliyorsunuz ey iman edenler genel bir sesleniş. Öyle değil mi? Burada bu çerçeveye anneler babalar giriyor. Tamam mı? Anneler babalar giriyor, Resuller giriyor, Allah Celle Celaluhu giriyor. Ondan sonra gün içerisinde, zaman içerisinde kalkıp veyahut da karşılaşacağı insanlar. İş esnasında mesela bir işçinin patronuna karşı olan itaati. Mutlak mıdır, mukayyet midir? Askerin üste karşı yapılacak yani. Astın üste karşı yapacağı itaat mutlak mıdır, mukayyet midir? Oğlanın yani çocuğun annesine babasına karşı olan itaati mukayyet midir, mutlak mıdır? Öğrencinin öğretmenine, kişilerin birbirlerine karşı olan itaatları mukayyet midir, mutlak mıdır? Allah ve Resulünden başka olan insanlara karşı olan itaat mukayyettir. Ne demek mukayyettir? Ey Allah'ın rızasına bağlıdır. Eğer o itaat Allah'ın rızasına uygunsa itaat edilir. Eğer Allah'ın rızasına uygun değilse itaat edilmez. Demek ki mutlak değildir, mukayyettir. Ancak Allah ve Resulüne karşı olan itaat mutlaktır. Ey esastır. Mutlak niçin? Çünkü Allah ve Resulü hiçbir zaman insanlara zarar verecek bir şeyi emretmezler. Fayda verecek bir şeyden de alıkoymazlar. Yani o insanlara faydası olacak bir şeyden alıkoymazlar. Veyahut da zarar verecek bir şeyi de emretmezler. Dolayısıyla Allah ve Resulü Allah ve Resulüne karşı olan itaat mutlaktır. Ey yüzde yüzdür. Mutlak manada onun emirlerine itaat etmek lazım. Ey boyun eğmek lazım. Yasaklarına karşı mutlak manada alıkonmak lazım. Ancak anne baba işçinin patronuna, askerin üstüne, öğrencinin öğretmenine, insanların birbirleriyle olan alışverişleri ve itaatları mukayyettir.
اطيعوا الله واطيعوا الرسول buraya kadar mutlak manada itaat var. Ve ulil emri minkum, burada Allah Celle Celaluhu sizden olan ulul emri atfederken alimler demişler ki burada alimlerin itaati mukayyettir. Anne baba çocuğuna Allah'ın haram kıldığı bir şey emrederse orada çocuk annesine babasına itaat etmeyecek. Din konusunda itaat sadece Allah ve Resulünedir. Onun için Aleyhisselatü Vesselam sahih bir hadiste diyor ki La ta'ata li mahlukin fi masiyetillah. Diğer bir rivayette La ta'ata li mahlukin fi masiyetil halik. Ey Allah'a isyan konusunda hiçbir yaratılmışa itaat yoktur. Hatta Resul bile olsa ki mümkün değil Resul hiçbir zaman masiyeti emretmez. Ama dikkat ediyorsanız burada mahluk. Dolayısıyla Resuller de mahluk oldukları için ne oluyor? Onlar da giriyor. Anneler, babalar, Resuller, Nebiler, veliler yani evliya olan insanlar örneğin yani Resullerden sonra en büyük evliya kimdir? Ebu Bekir, ondan sonra Umar, ondan sonra Uthman, ondan sonra Ali, ondan sonra cennetle müjdelenen kişiler, ondan sonra işte annelerimiz falan. Bütün bunlar nedir? Bütün bunlar mahluktur. Ama Allah katındaki vilayet dereceleri yüksek olduğu için, yüksek olmasına rağmen birisine masiyet olan bir şey, Allah'ın razı olmadığı bir şeyi emrederlerse onlara itaat yoktur. Çünkü diyor ki la ta'ata li mahlukin. Ve buradaki dikkat ediyorsan li mahlukin kelime nekira. Ey o mahluk kim olursa olsun. Allah Celle Celaluhu mahluk olmadığına göre tamam mı? O zaman onun dışında Allah'tan başkasına yapılacak ibadetler, itaatlar, kulluklar mukayyettir. Bir baba dese ki oğluna oğlum git bana bakkaldan bir paket sigara getir. O çocuk ona itaat ederse Allah'a isyan etmiş olur. Dolayısıyla burada Allah'ın rızası mı önde gelir yoksa babanın rızası mı? Allah'ın rızası. Çünkü babanın rızası Allah'ın rızasına bağlıdır. Dolayısıyla baba Allah'ın razı olmadığı bir emri verdiği zaman çocuk orada babasına isyan etmesi, ey o mesele, o sözü yerine getirmemesi babasına isyan sayılmıyor. Yani hukuk sayılmıyor. Ancak dünya konusunda çocuğun annesine, babasına itaat etmesi farzdır. Onu dövse bile, malını mülkünü alsa bile, hanımını boşattırsa bile anne babanın taatı dünya konusunda Allah katında çok büyük bir değeri var. Bu bir. İkincisi ast ve üst meselesi yine o şekildedir. Patron işçi arası, öğretmen öğrenci arası ve bunlar hepsi böyle. Dolayısıyla burada Müslüman Allah'a itaat ederken Allah'la beraber veyahut da Allah'tan başkasına isyan konusunda itaat etmek yoktur. İtaat da nedir? İtaat ibadettir. Öyle değil mi? İtaat ibadettir. Ve onun için İmam İbn Teymiye rahimahullah ibadeti tarif ederken diyor ki ibadet geniş kapsamlı bir mana içerisinde ne yapar? İçine alır. Nasıl? Allah Celle Celaluhu'nun her razı olduğu şey, o şey ister fiil olsun, ister söz olsun nedir? İbadettir. Dolayısıyla itaattan nedir? İbadettir. Evet. İşte burada ibadetlerde Allah'ı birlemek esastır. İbadetlerde Allah'la beraber başkasını ortak kılarsa Allah korusun burada büyük şirk veyahut da küçük şirk olabilir. Büyük şirk olursa Allah korusun dinden çıkar. Küçük şirk olursa dinden çıkmaz ama büyük bir günah işlemiş olur. Dolayısıyla burada Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarında Allah Celle Celaluhu sıfatlarında birlemek lazım. Onun için geçmişte ve bu zamanda geçmişten şu ana kadar özellikle Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarında İslam fırkaları birbirleriyle ihtilafa düşmüşler. Ve selef alimleri, yani ashab ve ashabın çizgisinde olan insanlar Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını hiçbir zaman tevil yapmamışlar, tatil de yapmamışlar, temsil de yapmamışlar, teşbih de yapmamışlar. Ve Allah Celle Celaluhu'nun sıfatları olduğu gibi zahiri manada ne yapıyorlar? İnanıyorlar. Örneğin, biz mukaddimede bütün bunlara değinmiştik. Çünkü mukaddime kitabın özü sayılır. Örneğin Allah Celle Celaluhu arşa istiva etmesi. Burada Allah Celle Celaluhu'nun arşa istiva etmesi zahiri manada kabul edip tevil yapmak yoktur. Çünkü Murci'e fırkasıyla ve o çizgide olan insanlar demişler ki istiva demek istila anlamına gelir. Burada ne yapmışlar? Tevil yapmışlar. Ve alimler demişler ki bu tevil Arap lügatına aykırı bir tevildir. Anlaşılıyor mu? Dolayısıyla manevi yönden de sanki arş, gökler ve arş sanki Allah'ın değilmiş de işte Allah Celle Celaluhu her şeyi yarattıktan sonra arşı istila etmesi, ele geçirmesi, tamam mı? Tevili yapmak Arap lügatına aykırı olduğu gibi ashabın çizgisine aykırı bir tevil sayılır. Ve burada selef alimleri demişler ki istiva demek yükselmek anlamına geliyor. Onun için bu meseleyle ilgili İmam Malik'e soru sorulduğu zaman rahimahullah Medine'de biliyorsunuz İmam Malik Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem mescidinde imamlık yapıyordu ve orada ders halkaları oluşturuyordu. Ve bu öğrencilerden birisi Abdullah'ın babası Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede arşa istiva ettiği deniliyor. Nasıl Allah Celle Celaluhu nasıl arşa istiva ettiğini bize anlatır mısın? İmam Malik rahimahullah burada bu soruya karşı başını önüne eğerek ter içerisinde kaldı. Alimler o şekilde. Rabbani alimler sorulan soruya ve o sorunun büyük ve ağırlığı ne kadar olduğunu çok iyi bir şekilde anladıkları için burada öyle bir soru sordu ki bu soruya karşı nasıl bir cevap vermesi gerekiyor? Burada başını önüne aldı ve düşünmeye başladı. Ve bu düşünce içerisindeyken ter içinde kaldı. Ondan sonra başını kaldırarak dedi ki el-istiva'u ma'lum. İstiva bilinen bir şeydir diyor. Arapça lügatında. İstiva yani irtafa'a ve ala. Bilinmeyecek bir mana değildir veyahut da bilinmeyecek bir şey değildir manası. Tamam mı? Vel-keyf mechul. İstiva neyin olduğu besbellidir manası. Ancak soruda geldiği gibi nasıl istiva ettiği bu belli değildir. Bu malum değildir. Niçin? Çünkü Allah Celle Celaluhu bu ayeti söylerken daha başka bir ayette veyahut da Resulüne Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde nasıl istiva ettiğini haber vermediğinden dolayı o zaman biz bu ayetin haberiyle yetinerek ötesine geçmeyeceğiz. Anlaşılıyor mu? Vel keyf mechul, nasıl istiva ettiği belli değil çünkü Allah Celle Celaluhu bize haber vermedi. Tamam mı? Vel imanu bihi vacib. Ve bu şekilde iman etmek de vaciptir. Keyfiyet sormaksızın, keyfiyeti sormaksızın bu Allah'a ancak Allah katında malum olabilir. hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde bu meseleye ne yapmamıştır? Değinmemiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam niçin değinmedi? Çünkü onun Rabbi Kur'an-ı Kerim'de değinmedi. Ona vahyetmiş olduğu sünnette de değinmedi. Ashab da burada Aleyhisselatü Vesselam'a bu meseleyle ilgili hiçbir zaman soru sormak akıllarına bile gelmedi. Şu teslimiyete bakın. İşte bundan dolayı Allah Celle Celaluhu alimlerimiz diyorlar ki işte bundan dolayı Resullerden sonra beşeriyet içerisinde en hayırlı beşeriyet ashabdır. Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında yaşayıp ona iman edip İslam'a giren insanlardır. İşte bundan dolayı. Aradaki farkı bak. Bu soruyu sormak bile gerekmiyor yani. Gerek görmüyor. Niçin? İmam Malik'in söylediği gibi. Çünkü istivanın manası besbellidir. Bunu sormaya gerek yok. Yükseldi. Diyorsun ki mesela örneğin bir kişi Hasan nerede? Diyorsun ki dama çıktı. Dama çıktı manası besbellidir. Bunu söyleme. Nasıl dama çıktı söylemeye gerek yok yani. Her dilden, her dil sahibi olan kişi o dil ile bu cevabı verdiği zaman o diliyle ne cevap verdiğini gayet belli, güzel bir şekilde anlıyor. Dolayısıyla teferruatı sormaya gerek yok. Ama dikkat ediyorsanız İmam Malik döneminde bu teferruatı sormaya gerek gören insanlar oluyor. Ve bu şekilde iman etmek diyor ki vaciptir. Ötesine gitmek caiz değildir, haramdır. Allah Celle Celaluhu'nun beyan etmediği, Aleyhisselatü Vesselam'ın da açıklamadığı, ashabın da soru sorma gereği görmediği bir şeyi soru sormak nedir? Bid'attır. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَاءٌ. Ve bu konuda bu meseleyle ilgili böyle bir soru sormak, ay bu soru gibi soru sormak bid'attır. Ey dinden olmayan bir şeydir. Tamam mı? وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَاءٌ. En sonunda diyor ki اَخْرِجُوهُ مِنَ الْمَجْلِسِ فَاِنَّهُ مُبْتَدِعُونَ اَوْ مَا اَرَاكَ اِلَّا مُبْتَدِعُونَ. Bunu diyor meclisten çıkarıveriniz. Ben seni ancak bir bid'atçı olarak görüyorum. Veyahut da sen bir bid'atçısın. Bu İmam Malik rahimahullah alimler diyorlar ki İmam Malik niçin bu cevabı böyle sert bir cevap verdi bu insana karşı? Çünkü bu soruyu soran kişi İmam Malik tarafından fikirsel yönden sapık bir fikre sahip olduğunu bildiğinden dolayı diğer öğrencilerin fikrini de karıştırmaması için onu çıkarttırmak istedi. Çünkü onu orada bıraksa daha başkası da soracak ve bu şekilde soru cevap soru cevap orada birçok ihtilaflar olacak ve o ders halkası veyahut da o meclisten hiç kimse bir şey anlamayacak. Hep tartışmayla geçecek. Ve tartışmayla geçtikten sonra bu adamın yani bu soruyu soran kişinin yanında bazı şahıslar yan alacak. Ey onu doğru olarak sayacaklar. Diğer insanlar da bir kutup böylece kutuplaşmalara vesile olmuş olacak. İşte bu sorunun cevabı Müslümanların kendi aralarında kutuplaşmaya sebep olmaması için radıyallahu teala anhu ve rahimahullah İmam Malik o kişiyi o meclisten çıkardı. Ve İmam Elbani rahimahullah derslerinde bu meseleyi anlatırken bu demek değildir ki İmam Malik mecliste o mecliste bunu konuşurken acaba şu anda bizim derslerimizde diyor, ders halkalarımızda diyor, bir öğrenci veyahut da bir vatandaş bu konuyla ilgili bu soruyu bize sorduğu zaman biz İmam Malik'in verdiği cevap gibi biz de o kişiye cevap verebilir miyiz? Ey sen bir bid'atçısın, defol git bu meclisten veyahut da bunu atıveriniz. Hayır diyor. O zaman ayrı, bu zaman ayrı diyor. Veyahut da o soruyu soran kişi ayrı ve burada herhangi bir vatandaşın bu soruyla ilgili, bu meseleyle ilgili soru soracağı ayrıdır diyor. Niçin? Çünkü o öğrenciler arasında İmam Malik tarafından bozuk fikirli, olduğunu bildiğinden dolayı onu o şekilde. Ama normal biz ders yapıyoruz burada diyor. Birisi geldi bu ayet mesela bu ayet geçti veyahut da kafasına takıldı Kur'an okurken. Biz de mesela diyor ki İmam Elbani alimdir. Bu meseleyi İmam Elbani'ye soralım veyahut da herhangi bir alime soralım mesela. Ve soruyor. Sorduğu zaman biz bu cevapla ona karşılık vermeyeceğiz. O kişiyi lütufla alacağız diyor ve onu o meseleyi ona güzel bir şekilde izah etmeye çalışacağız. Çünkü o zamanın o zaman ile bu zaman bir değildir. Dolayısıyla o günün içerisinde olan insanların bakış açılarıyla veyahut da anlayışlarıyla şu anda bu zamanda tamam mı? Bu zamanda insanların anlayışları arasında fark var. O kişi belki Kur'an ve sünnetten birçok nasibini almıştır. Ama burada normal bir vatandaş belki sadece bu Kur'an okurken bu ayet onun gözü önünde gelince Ar-Rahman alel arş istava tamam mı? Aklına takıldı. Başka bir şey bildiği yok yani. Merak etti. Normal bir insan merak etti. Merak ettiği bir şeyi sorması gerekiyor eğer bilmiyorsa. Çünkü Allah Celle Celle diyor ki فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Öyle ya. Dolayısıyla bu normal vatandaş bu ayet önünde geçerken bilmediğinden dolayı tefsirini de yapamayacağından dolayı bu işin içinden çıkamayacağından dolayı ona düşen görev neydi? فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Tamam mı? Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz. Veyahut da ehline sorunuz. Ve burada feselu ehne zikri hadisesi selef alimleri diyorlar ki bu ayete her tahassus girer. Örneğin sen mideden hasta oldun. Sen gidip göz doktoruna sormayacaksın. Öyle ya. İç hastalıkları doktoruna soracaksın. Dişin ağrırken gidip de dişi iç hastalıklı doktora sormayacaksın. Dişçiye soracaksın. Mesela bir bilgisayar programı açsın mesela. Gidip de mesela bir inşaat mühendisine sormayacaksın. Bilgisayar mühendisine veyahut da programcısına soracaksın. Ve bu şekilde misaller çoğaltılabilir. İşte bu ayet her tahassusu içine alıyor. Her şeyi ehline soracaksın. İnşaatı inşaat mühendisine. Göz doktoruna. Ortopedi meselenden dolayı ortopedik doktoruna soracaksın. Tamam mı? Ve bu şekilde. Burada da din meselesinde din adamlarına soracaksın. Dolayısıyla bu insan normal bir vatandaş bu tür şeylerle ilgili önüne geldiği zaman İmam Elbani diyor ki soru sorduğu zaman İmam Malik bu şekilde sert bir cevap verdiği gibi diyor. Burada alim veyahut da ilim talebesi meclisinde soruyu soran kişi diyor. O şekilde çıkarın bunu bu bidatçıdır. Çıkarın şunu buradan. Biz burada diyor çok şey kaybederiz. Ondan sonra bu insan diyor alimlerden ve alimlerin verdiği ders halkalarından nefret edecek. Ve bir daha böyle bir belki camiye bile gitmeyecek artık. Bu sert çıkıştan dolayı artık camide namaz kılmaktan bile ne yapacak kendini alıkoyabilir. O zaman biz aş yapayım derken göz çıkarmış oluruz.
Değişik fırkalara gidecek.
Evet.
Hocam zaten normal bir insan avamdan hiç kimse bu soruyu sormaz. Buna ilgilenmez zaten. Ancak farklı fırkalara fikir bozuk olan insanlar ben bunların arasında nasıl bir ihtilaf, nasıl bir soru sorarım onları şeye düşürürüm diye bu soruyu sorarım.
Evet. Zaten İmam Malik'e soru soranın da kastı buydu. Kastı İmam Malik tarafından bu kişi bilindiğinden dolayı sanki hani fikri bozuk olduğunu bildiğinden dolayı kastını da fikrinden dolayı çıkardı. Ve o kişi orada o öğrenci topluluğunu karıştırmaması için, birbirine düşürmemesi için, Müslümanlar o öğrenciler kendi aralarında kutuplaşmaması için birlik ve beraberlik varken burada birliği ve beraberliği dağıtmaması için dedi ki nedir? Buradan çıkarın. Ve Arapçada Araplar arasında bir kaide var. Diyor ki el-vikaye afdalu minel ilaç.
Yani
el-vikaye afdalu minel ilaç. Bazı şeylerde diyor önlemler almak ilaçtan daha değerli veyahut da daha önemlidir. Nasıl? Örneğin mesela ben yemeklerden bana zarar verecek olan yemekleri tespit etmem gerekiyor. Çünkü bu bana zarar verecek olan yemekleri yediğim zaman beni hasta yapacak. Hasta yapınca da doktora gitmek mecburiyetinde kalacağım. Ve burada benim vücudum manen ve madden yıpranacağı gibi parasal yönden de ben birçok boşu boşuna para da kaybedeceğim. Çocuklarımın huzuru kaçacak, hanımın huzuru kaçacak, akrabalarımın huzuru kaçacak. Benim bu tasarrufumdan dolayı, cahili tasarrufumdan dolayı ben burada birçok sebeplere vesile olmuş olacağım. Ha o zaman her şey böyle yani. Bu bir örnek yani. Her mesele de böyle. Eğer bir meclise katıldığım zaman, soruyu sormak istediğim zaman, o soracağım sorudan dolayı oradaki birliği ve beraberliği dağıtacaksam veya da dağılmasına sebep olacaksam ben oradaki o soruyu orada sormayacağım. Nerede soracağım? O soruyu o kişiye böyle tek başınıza bir kenarda ona sorarım. Öyle değil mi? Ve birçok meseleler bu şekilde. Yani el-vikaye hayrun minel ilaç. İşte burada Müslüman din konusunda bilgilenecek ki Allah Celle Celaluhu Allah Celle Celaluhu kulluk yaparken ki Allah'a eş veyahut da şirk koşmaması için. Ama din konusunda bilgisiz kalırsa, cahil kalırsa işte burada Allah'a ibadet ederken Allah'la beraber veyahut da Allah'tan başkasına ne yapacak? İtaat veyahut da ibadet edecek. Bu niçin oldu? Çünkü burada söylendiği gibi مَا أَخَذَ الْوِقَايَا اَوْ مَا أَخَذَ بِالْوِقَايَا مَا أَخَذَ بِالسَّبَبْ. Çünkü din konusunda ibadet yapılabilmesi için Allah'ın rızasına uygun olabilmesi için okuması gerekiyor veyahut da bilmesi gerekiyor. Okuyamıyorsa, okul yazarlığı yoksa o zaman sorması gerekiyor. Ve alimler diyorlar ki es-su'alu nisfu'd-din diyorlar. Av nisfu'l-ilm. Soru sormak ilmin yarısıdır veyahut da dinin yarısıdır. Veyahut da soru sormak, tamam mı? Kapının anahtarıdır.
Herkes de soru soramaz hocam.
Soru sormak bile bir ilimdir. Soru sormak bir ilimdir. Gerçekten. Yani cevap vermek bir ilim olduğu gibi soru sormak da bir ilimdir. Herkes de hakikaten soru sormasını bilmez. Dolayısıyla kulluk yapmak için mutlaka nasıl kulluk yapacağını öğrenmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada isim ve sıfatlarda selefin çizgisi dışına veyahut da din dışına çıkmaması için bu konuyla ilgili nasları cem ederek eğer ilim talebesi ise, ilim talebesi değilse dinine güvenilen ilim talebelerine veyahut da alimlere sorarak isim ve sıfatlarda ne yapacak? Bilgi edinecek. Eğer okumasını bilmiyorsa veyahut da okumasını biliyor ancak bu işin içinde nasıl çıkacağını bilmiyor, araştırmasını bilmiyor veyahut da naslar arasını birleştiremiyor, cem edemiyor, karıştırıyor ve bu burada yani bazı yerlerde emrediyor, bazı yerlerde yasak ediyor ve burada birçok çelişkiler oluşunca işin içinden çıkamayacağından dolayı o zaman ne yapması gerekiyor? Ehline sorması gerekiyor. Ve ma'ne işi burada hakkınızı helal edin. Şunu söylemek istiyorum. Ve bu bir gerçektir. Siz de bunu çok iyi bilirsiniz. Dünya ile ilgili bir tahassusta birisine bir şey sorduğun zaman dünya ile ilgili o tahassusta bilgisi olmayınca diyor ki vallahi ben mühendis değilim. İnşaat mühendisi değilim. Sana cevap veremem. Bilgisayar konusunda bir bilgi mesela normal bir vatandaşa soruyor. Diyorsun ki mesela işte internete girmek istiyorum. Nasıl? Diyor ki vallahi bilmiyorum. Ben bilgisayardan anlamıyorum. Veyahut da mesela bir hastalıktan dolayı herhangi dünya ile ilgili böyle bir soru sorulduğu zaman herkes diyor ki eğer onun tahassüsü değilse diyor ki vallahi bu benim tahassüsüm değil. Ama din konusuna geldiği zaman herkes müftü ve hoca kesiliyor. Maalesef. Şu anda ben 62 yaşındayım. 45 seneden beri bu davanın içerisindeyim. Çok çeşit fırkalar içerisine girdim. Ve çok çeşit ders halkalarını gördüm. Ve kime soru soruluyorsa din konusunda bilmiyorum demiyor, hemen cevap veriyor. Ama cevap verince isabet eder mi etmez mi onu hiç düşünmüyor. Ve bu çok büyük bir suçtur bu aslında. Niçin dünya ile ilgili bir şey sorulduğu zaman diyor ki bu benim tahassüsümdür. 10 parmağı kaldırıyor. Teslim oluyor. Din konusunda sorulduğu zaman allame kesiliyor. Halbuki kendisi de biliyor onu bilmiyor. Veyahut da yarım yamalak biliyor ama yine de hiç ehline de bırakmıyor, kendisi cevap veriyor. Bu çok kötü bir ahlak, çok kötü bir huydur. Onun için İmam Elbani rahimahullah diyor ki Allah Celle Celaluhu insanlar iki kısım yarattı. Bilenler ile bilmeyenler. Ve herkes haddini bilecek. Bilenler de haddini bilecekler. Alimler demek istiyor. Bilmeyenler de, cahiller de haddlerini bilecekler. Ve diyor ki bilmeyenler bilenlere sordukları zaman diyor bilenler bilmeyenlere cevap vermeleri üzerinde vaciptir diyor. Bilmeyenler de bilmediklerinden dolayı din konusunda öğrenmeleri için veyahut da Allah'a kulluk yapmak için bilenlere soru sorması üzerlerine vaciptir. Dolayısıyla her iki kesim de hadlerini bilecekler. Bilmiyorsa burnunu karıştırmayacak. Onun için Aleyhisselatü Vesselam diyor ki min husni islamil mar terku ma la yani. Müslümanın en güzel tarafı kendisini ilgilendirmeyen bir şeye burnunu sokmaması. Niçin inşaat mühendisliğinde, inşaat konu bölümünde sana soru sorduğum zaman sen inşaat mühendisi olmadığından dolayı diyorsun ki ben bilmiyorum, ben inşaat mühendisi değilim. Niçin Allah'ın isim ve sıfatlarıyla ilgili bir soru sorduğu zaman hemen orada alleme kesiliyorsun? Ve ezberce konuşarak Allah ve Resulüne iftira ederek işte şöyle şöyle diyorsun. Bu gaybi meselelerde alimler hadlerini bilmişler. İmam Malik'in söylediği gibi el istiva'u ma'lum vel keyfu mechul, tamam, vel imanu bihi vacib ve sualu anhu bid'a ahricuhu minel meclisi fahuve mubtedi'un. Hak ediyor. Müslümanların zihinlerini karıştıracak, örneğin internette olsun, ders halkalarında olsun, Müslüman ümmetinin gençliğinin kafasını karıştıracak insanlar internette olsun, ders halkalarında olsun çıktıkları zaman bu insanlara veyahut da bu şahıslara saygı göstermemek lazım. İster cevap veren kişi olsun, ister soru soran kişi olsun. Çünkü bazen cevap veren olan kişi de art niyetli cevap veriyor. Bazen soru soran kişi de art niyetli soru soruyor. Ve bu genel değildir. Ancak dinlerinde samimi olan insanlar veyahut da dininde samimi olan kişi gerçekten bilmediğini sorması üzerine vaciptir. Ama herkes haddini bilecek. Haddini bildiği gibi helal ve haramda veyahut da emir ve yasakta mutlaka öğrenmesi gerekiyor. Okuyarak, yazarak veyahut da soru sorarak. Dolayısıyla burada isim ve sıfatlar çok hassas bir mesele olduğu için, tamam mı? En doğru metot ve çizgi Allah Celle Celaluhu'nun çizdiği çizgidir. Allah Celle Celaluhu'nun çizdiği çizgi nedir? İbni Mes'ud radıyallahu ta'ala anhu bir mecliste Allah Resulü Aleyhisselam'ın bu çizgiyi ne yapıyor? İslam ümmetine belirtiyor. En'am suresinin 153. ayetinde diyor ki Allah Celle Celaluhu, Ebni Mes'ud diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisindeyken diyor, bir meclisindeyken diyor, eliyle diyor şöyle bize biz dost doğru bir çizgi çizdi. Bu çok önemli bir mesele. Önemli bir kayıt. Her Müslümanın terazisi olması gerekiyor bu ayet. Her Müslüman kadın ve her Müslüman erkek bu ayeti bilmeleri gerekiyor. Çünkü bu çizgi İslam'ın kendisidir. İslam da Kur'an ve sünnete dayandığı için, Kur'an ve sünneti de en iyi bir şekilde anlayan ashab olduğu için, ondan sonra ashaba tabi kalarak, tabi kalan tabiler ve tabiler olduğu için, bu selefin anlayışı içerisinde olmak vaciptir. Selefin anlayışı dışına çıkmak da haramdır. Tıpkı Nisa suresinin 115. ayetinde geldiği gibi. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ Burada gayri sebilil mu'minin, burada bu ayetten kasıt kimdir? Ey ashabdır. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ve İbn-i Mes'ud radıyallahu anh diyor ki şu çizgiyi çizdi ve dedi ki هذا صراط الله أو هذا سبيل الله. İşte bu çizgi, gördüğünüz çizgi, dost doğru çizgi Allah Celle Celaluhu'nun dost doğru yoludur. Ey Allah'ın dinidir. Yani İslam'dır. Tamam mı? Ve diyor ki ondan sonra hemen bu çizgiyi çizdikten sonra bu dost doğru çizginin sağında ve solunda kesik kesik eğri eğri çizgiler çizdi aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra dedi ki ve hâzihi subul. Dikkat ederseniz burada çizgiyi çizerken demedi ve hâzihi eş ve hâzihi subul. Dedi ki ve hâze sebilullah ve hâze siratullah. Demedi ve hâzi subulullah. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun sebili birdir. Yolu birdir. Hak dini birdir. Allah'ın hak dininden başka dinler hepsi batıldır. İnne dîne indallâhil İslam. Allah katında hak din İslam dinidir. Ve men yebtagî gayral İslami dînen felen yukbele minhu. İslam'dan başka bir din edinen kişi, o edindiği din asla ondan kabul edilmez. O din ne olursa olsun. Aynı şekilde edindiği mezhep bu çizdiği çizgiye aykırı olursa, o mezhep ne olursa olsun, ismi ne olursa olsun, o mezhep nedir? Batıldır. Veyahut da o fırka, o parti, o grup batıldır. Burada bu ayette İbn-i Mes'ud'un gösterdiği gibi وَهَذِهِ سُبُلْ diyor. Çizginin, dost doğru çizginin sağında ve solunda diyor ki وَهَذِهِ سُبُلْ. Bununla yetinmiyor Allah Resulü Vesselam. Diyor ki وَعَلَى كُلِّ سَب۪يلٍ مِنْهَا شَيْطَانٍ. Her yol üzerinde, şu sağdaki ve soldaki yollar, her yol üzerinde bir şeytan var. يَدْعُوا اِلَيْهِ. Bu şeytan bu yola ne yapıyor? Davet ediyor. Şeytan bizzat kendisi sahaya inip de bu mücadeleyi vermiyor. Onun askerleri var. Oluşturduğu askerler var, davetçiler var. Ey şeytanın dostlarını. Şeytanın dostları. Onun için şeytanın resulleri var. Yerde şeytanın resulleri var. Sihirbazlar, bozuk fikirli fırka sahipleri, örneğin Mu'tezile Vasıl bin Ata gibi, Mu'tezile'nin lideri, veyahut da El Cehmiye gibi, Cehm bin Safvan gibi, tamam mı? Hariciler gibi, şunlar gibi, bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi işte batıl inançlar olduğu gibi, fırkalar olduğu gibi batıl mezheplerdir. Dolayısıyla burada din Allah katında hak din olduğu gibi yol da, metot da Allah katında selefin anlayışına uygun olan yol doğrudur. Onun dışında olan yollar batıldır. وَعَلَى كُلِّ سَب۪يلٍ مِنْهَا شَيْطَانٍ يَدْعُوا اِلَيْهِ. Ondan sonra diyor ki hemen bu ayeti okudu. وَاَنَّا هَذَا سِرَاتِ مُسْتَق۪يمًا فَاتَّبِعُوا. İşte bu benim dost doğru yolumdur. Ona tabi olunuz. Tamam mı? فَاتَّبِعُوا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ. Hadisle tıpatıp. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ. Sakın dost doğru yolunun sağında ve solunda olan bu yolla, batıl yollara sakın dalmayınız, uymayınız. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ. Zira siz bu dosdoğru yolun sağında ve solunda olan batıl gruplara, batıl partilere, batıl hiziplere, batıl fırkalara, mezheplere uyarsanız o zaman sizi bu dosdoğru yoldan alıkoyar. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ. Vakit bitti mi? Tayyip. Burada herhalde vaktimizden daha biraz fazla vakit aldık. Onun için vaktimiz doluyor. Dolduğundan dolayı derse son veriyoruz. İnşallah nasip olursa Allah Celle Celaluhu bize ömür ve sıhhat verirse gelecek hafta görüşelim inşallah. Hadi vallahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in. Subhanakallahumma ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.